Şiir Gemisi. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Bir kuş gelir, yüreğimin ucuna konar. Bir gelincik açılır ansızın. Bir gelincik sinsi sinsi kanar. Seni düşünürken bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır. Deliler gibi dönmeye başlar. Döndükçe yumak yumak çözülür. Çözüldükçe ufalır, küçülür. Çekirdeği henüz süt bağlamış, masmavi bir erik kesilir ağzımda. Dokundukça yanar dudaklarım. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Bleda Yaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu, Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun Çakıl adlı şiiriyle açtık programımızı. Daha çok ressam kimliğiyle tanıdığımız Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun hayatına, sanatına ve özellikle de tabii ki şiirine meraklı gözlerle bakacağız ve aktarabildiğimiz kadarını sizlerle konuşmak istiyoruz. Ayrıca çok sevilen şiirlerini de tabii ki sizlerle paylaşacağız. Hoş geldiniz Bleda Yaman.
Hoş bulduk efendim. Herkesi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
Teşekkür ederiz. Evet, Bedri Rahmi Eyüboğlu. Gerçekten evet. Hani genellikle bizim ressam kimliğiyle bildiğimiz şairlerden.
Doğrudur.
Değil mi?
Doğrudur. Bedri Rahmi Eyüboğlu denince akla tabii ki o eşsiz tablolar geliyor. Eşsiz resimler geliyor. Doğa resimleri geliyor. Anadolu resimleri geliyor. Fakat Bedri Rahmi'nin ressam kimliğinin yanında iyi bir edip olduğu için şair kimliği de mevcut. Çok güzel şiirleri mevcut. Türk şiirine katkıları yadsınamaz derecede. Hayatına dair tüyolarla başlayabiliriz.
Evet, hadi başlayalım bakalım sohbeti.
Asıl ismi Ali Bedrettin Bedri Rahmi'nin. 1913 yılında bugün Giresun sınırları içerisinde yer alan fakat o zaman Trabzon'a bağlı olan Görele'de dünyaya geliyor 1913'te. Babası bir bürokrat olduğu için, kaymakam olduğu için ilkokul yıllarını memleketin değişik yerlerinde geçiriyor Bedri Rahmi. Orta öğrenimine Trabzon Sultanesi'nde başlıyor. Lisede en sevdiği ders edebiyat.
Evet.
Dikkatinizi çekerim, resim değil.
Resim değil, edebiyat.
Evet, edebiyat. 10. sınıfa kadar resimle ilgilenmiyor. Hatta resim ödevlerini bile yapmıyor. Ödevlerini ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu'na yaptırıyor. Trabzon Lisesi'nde 1927 yılında resim öğretmeni olarak atanan Zeki Kocamemi, ki büyük ressamlarımızdan birisidir kendisi, Bedri Rahmi için bir dönüm noktası oluyor. Onun resme ilgisini uyandırmaya başlıyor. Aynı dönemde Bedri Rahmi'nin resim merakı Fransa'da bulunan abi Sabahattin Eyüboğlu'nun gönderdiği resim kitaplarıyla da pekişiyor. Zeki Kocamemi'nin resim öğretmeninin Trabzon'dan ayrılması, İstanbul'a yerleşmesi Bedri Rahmi'nin hayatının dönüm noktalarından biri haline geliyor. Çünkü o da hocasının arkasından İstanbul'a gitmek istiyor. Ve 1929 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümüne kayıt yaptırıyor. Peki bu akademide kimler var? Nazmi Ziya var, İbrahim Çallı var. Böyle önemli ressamlarımızın yanında Ahmet Haşim var.
Evet.
Daha önce Ahmet Haşim'in hayatını konuşurken onun İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptığından, yöneticilik yaptığından bahsetmiştik. İşte bu yıllara tekabül eden zamanda Bedri Rahmi Ahmet Haşim'in öğrencisi oluyor. Dolayısıyla 2 yılla aşkın bir akademi hayatından sonra bir arayış dönemine giriyor Bedri Rahmi ve İbrahim Çallı'nın teşvikiyle yükselme sınavı, o dönemki ismiyle konkur sınavı deniyor. Lisanstan yüksek lisansa geçme ya da liseden üniversiteye geçme gibi eğitim aşamalarını tarif eden bir kavram. Bu sınavı beklemeden, bu yükselme sınavını beklemeden Fransa'nın Lyon kentine ağabeyinin yanına gidiyor, Sabahattin Eyüboğlu'nun yanına. O sırada da Sabahattin Eyüboğlu Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün talimatlarıyla yurt dışına gönderilen öğrencilerin arasında yer alıyor. Devletten aldığı bursu kardeşiyle paylaşıyor. Onun öğrenim görmesine olanak sağlıyor. Bedri Rahmi sonraki yıllarda Fransa'ya gidişini meslek hayatının da çok önemli bir olay olarak anlatır. Lyon'da ve Dijon'da Kaldığı yıllarda bir yandan müzeleri geziyor, sanat yapıtlarını inceliyor, Fransızca öğreniyor. Diğer yandan atölye çalışmalarına devam ediyor. Yine bu yıllarda kübizm akımının öncülerinden André Lotte'nin atölyesinde çalışan bir isim var. O da Cemal Tollu. Onu görmek için Paris'e gidiyor Bedir Rahmi. Sonradan hayatını birleştireceği ve Eren ismini alacak olan Ernestine Letoni ile tanışıyorlar Paris'te. Paris'ten sonra bir sürede Londra'da bulunuyor Bedir Rahmi. 1933'te İstanbul'a dönüyor. Yeni adam ağaç gibi mecmualarda yazı ve desenleri, o dönem çizdiği desenleri yayımlanıyor. Cemal Tollu'nun 7 arkadaşıyla kurduğu D grubuna katılıyorlar. Bir sanat ekibi. Yine bu dönemde gazete yazarlığına başlıyor ve Yukulele Yazıyor başlıklı yazılar kaleme alıyor. Geçimini sağlayacak kadar para kazanmaya başlayınca da Eren Hanım'la 16 Nisan 1936'da dünya evine giriyorlar. Bir süre sonra babasının yardımıyla Tekel Genel Müdürlüğü'nde göreve başlıyor. Bedri Rahmi'nin hayatında tabir yerindeyse çok zorlanmadan bahsetmek mümkün değildir. Çok böyle feleğin çemberinden geçmek gibi kavramlar karşımıza çıkmaz.
Kolay bir hayat mı yaşamış?
Doğrudur. Yani kolay bir hayat, daha doğrusu ailesinin ve yaşadığı hayatın ona tanıdığı imkanlar. Döneminde birçok şaire nazaran, birçok sanatçıya nazaran daha şanslı kılmıştır Bedir Rahmi'yi.
Evet, anlıyorum.
Bu dönemde Tekel Genel Müdürlüğü'nde göreve başladığı dönemde akademide tanıştığı ve öğrencisi olduğu Fransız ressam var, Leopold Levy. Bedir Rahmi'yi çok etkiliyor. Adeta onun sanatını değiştiriyor. Akabinde 1930'ların sonunda, 38-39 yıllarında katıldığı yurt gezileri Bedir Rahmi'nin resimlerine konu seçimi noktasında kaynaklık ediyor. Az önce bahsettiğim isim Levy, bu doğa resimleri yapması konusunda, doğadan kastım örneğin bir köy ortamı, örneğin bir Anadolu tasviri, o ince çizgileri Levy'den almıştır diyebiliriz. Değişen tabiat manzaraları, köy, kent yaşamı, tarihsel değerlerimiz çok boyutlu ve zengin duruşuyla folklorumuzu resme taşıma imkanı buluyor. Bedir Rahmi yurt gezileri dönüşünde 1 Kasım 1938'de yayımlanan Ses dergisi yazarları arasında da görülüyor.
Peki bu çok Ses dergisinde sadece hani yazıları mı var, resimleri de var mı?
Yok, resimleri de yer alıyor. Hmm. Yani gerçekten Bedir Rahmi Eyüboğlu çok gönlü bir kişilik. Bugüne kadar biz hep çok gönlü sanatçılardan, çok gönlü şairlerimizden bahsettik. Fakat onların çok gönlü olmasını sağlayan konular genelde yine edebiyat alanında çeşitlilik gösterdikleri konulardı. Örneğin bir şairin aynı zamanda romancı olması gibi, hikayeci olması gibi. Fakat burada sanatın başka bir dalıyla iştigal eden, meşgul olan bir isimden bahsediyoruz. Resimle şiiri yan yana getirmek gerçekten çok zordur. Ve bu sanat felsefesi altında da hem resmi şiire uyarlamak, şiiri resme uyarlamak, şiiri resmetmek, resmi şiirleştirmek gerçekten büyük yetenek ister. Bedir Rahmi öyle yeteneğe sahip bir insan. 1940'lı yıllarda ulusal değerlere ve kaynaklara yeniden yönelmek gerektiğini ifade ediyor Bedir Rahmi. Bu düşünceden hareketle minyatürü, kilimi ya da ibriği sevmeyi ve eserlerine yansıtmayı benimsiyor. İlginçtir. Fransa'dan döndükten sonra, Paris'ten döndükten sonra mesela Çorum onun sanat yaşamında büyük ve silinmez izler bırakıyor.
Neden acaba?
Özellikle İskilip hayran kaldığı bir yöre. O yörenin kendine has kültüründen çok etkileniyor.
Olabilir.
Giyim kuşamından, konuşmasından, sofrasından, tabiatından. 50 yılında yeniden Paris'e gidiyor. 1950'de Bedir Rahmi bu kez şehri usta bir sanatçı gözüyle inceliyor. İnsan Müzesi özellikle ilgisini çekiyor orada. Ve burada bir yeni bir ufuk doğuyor Bedir Rahmi için sanata dair. O da şudur, güzelin aynı zamanda faydalı olması gerektiği düşüncesine kanaat getiriyor. Bu önemli bir noktadır.
Güzel olmalı ama aynı zamanda
güzel
faydalı olmalı.
Güzel olmalı ama faydalı olmalı. Bu çok sosyal mesaj içeren de bir görüştür aslında. Bir şey güzel ama faydasızsa, bunun toplumsal olarak ya da sosyal olarak bir kıymeti yoksa, hem geleceğe aktarma noktasında hem de o geçmişin tecrübelerini bugün kullanmak noktasında bir işe yaramaz diye düşünüyor herhalde Bedir Rahmi. Yazarlık faaliyetlerini 1960 yılına kadar düzenli olarak sürdürüyor bu arada. Paris'e gidiyor, oradan Amerika'ya geçiyor, konferanslar veriyor, söyleşiler yapıyor, resim sergilerini, müzeleri dolaşıyor, yeni eserler üzerinde çalışıyor ve gezilerin dönüşünde çalışmalarını devam ettiriyor. Güzel Sanatlar Akademisi'nde profesörlüğe kadar yükseliyor. 3 yıl kadar resim bölümü başkanlığı da yapıyor. Ömrünün son yılları büyük oranda kötü alışkanlıkların hüküm sürdüğü bir dönemi işaret ediyor. Sarılık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Bedir Rahmi'nin aslında pankreas kanseri olduğu anlaşılıyor. Hastalık dönemi uzun sürmüyor ve sanatçı 21 Eylül 1975 tarihinde vefat ediyor.
Evet.
Şiir ve edebiyat tutkusu Bedir Rahmi'ye aileden gelen bir özellik. Baba Rahmi Bey çocuklarına Batı edebiyatını ve kültürünü iyi tanıtmış. Fransızcadan yaptığı çevirilerle Victor Hugo okutmuş, Molière okutmuş. O dönemin yerel yöneticileri tabii ki ana dili gibi Fransızca bildiği için çocuklarına da bu tecrübeyi aktarmak kolay oluyor dolayısıyla. Edebiyat sevgisini annesinden dinlediği türküler, ninniler, ilahiler, masallarla pekiştiriyor. Bu çok önemlidir işte. Karacaoğlan'ı okuyor, Pir Sultan'ı okuyor ve onlar gibi önemli değerlerimizi yine annesinden öğreniyor. Böyle bir bakiyeye sahip bir şair. Evet,
çok büyük bir önemli altyapı.
Doğrudur. Mühim bir altyapı ve bunun hakkını vermiştir gerçekten. Arkadaşlarıyla beraber Serçe isimli bir dergi çıkarıyorlar. Hayatı boyunca tuttuğu günlükleri var. Yine lise yıllarından itibaren yazmaya başlıyor. Bedir Rahmi'nin bizi ilgilendiren bu program için konuşacağımız asıl önemli kısma geliyorum. Zamanın prestijli yayınlarından Muhit dergisi var. Bu dergide de şiirleri yayımlanıyor. Sanatçı çocukluğunda eski yazıyla yazılmış çok sayıda roman okumuş. Mehmet Emin Yurdakul'un birçok şiirini ezberlemiş. Hayat mecmuasını düzenli olarak takip ediyor. Ortaokuldayken Halide Edip, Reşat Nuri, Faruk Nafiz, Ömer Seyfettin gibi isimleri deyim yerindeyse yalayıp yutmuş bir isim.
Peki onun ilk şiiri hangisi?
Muhit dergisinin Mayıs 1931 tarihli 31. sayısında çıkan Bir Yudum Su başlıklı bir şiiri. Şairin yayımlanmış ilk şiiri olarak biliniyor. Daha sonra birçok dergide Yeditepe, Ses, Güney, Gençlik, Varlık gibi sanat edebiyat dergilerinde şiirleri yayınlanmaya başlıyor Bedir Rahmi'nin. Yaradan'a Mektuplar isimli ilk şiir kitabını 1941 yılında çıkarıyor. 28 yaşında oluyor sanırım. 1913 doğumlu kendisi.
Peki şiirin özelliklerinde işte topluma yönelik şiirleri var mı?
Topluma yönelik şiirleri şöyle. Tabii ki bu dönem zaten garip şiirinin modasının estiği yıllar. Bunun yanında toplumcu gerçekçi şiir anlayışıyla da, saf şiir anlayışıyla da tanışmaya başladığı bir dönem Bedir Rahmi için. Çünkü bu şiirler hüküm sürüyor bu yıllarda. Ama Bedir Rahmi hiçbir edebi akım içinde yer almıyor. Çeşitli etkilere açık kalıyor. Onun şiirinde daha çok görüştüğü edebi çevre ve şahsiyetlerin etkisinden söz edilebilir. O dönem kiminle birliktelik kurmuşsa, kiminle irtibata geçmişse şiirlerinde, onun o dönem yazılan şiirlerinde onun etkisini görürüz biz.
Evet.
Örneğin Güzel Sanatlar Akademisi'nden hocası olan Ahmet Haşim'in, yanı sıra Necip Fazıl'ın, Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın, Asaf Halet Çelebi'nin ve garip şairlerin etkilerinden bahsetmek mümkün. Yine Yahya Kemal'den de, Nazım Hikmet'ten de çok etkileniyor. Onların tesirinde kalıp yazdığı şiirleri de var. Hakim şiir anlayışlarından ve önemli isimlerden etkilenmiş Bedir Rahmi. Dolayısıyla dönemin şiir panoramasının bir özeti gibidir. 1930'lu yıllardan başlayarak oluşturduğu şiir atmosferinde hececileri görmek mümkündür. Garip şiirini görmek mümkündür. Az önce ifade ettiğim üzere toplumcu gerçekçileri, ikinci yenicileri, batılı izlenimci şairlerin etkilerini görmek mümkündür. Bununla birlikte asıl başardığı ve asıl muvaffak olduğu konu bence şudur. Yunus Emre'yi de Karacaoğlan'ı da çok iyi okumuş olmasıdır.
Bu da hani az evvel de söylemiştiniz ya, Pir Sultan Abdal'a da annesinden öğrenmişti, Karacaoğlan'ı da öğrenmişti.
Doğrudur.
Diye. O zaman biz şimdi onun biraz daha Anadolu motifleriyle bezemiş olduğu şiirini sizlere aktaralım.
Çok
sevgili dinleyenlerimiz, türküler dolusu. Ustanın Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun kendi sesinden dinleyelim.
Kirazın derisinin altında kiraz, narın içinde nar, benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Canıma ciğerime dek işlemiş, canıma ciğerime sapına kadar. Elma dalından uzağa düşmez, ne yana gitsem nafile, memleketin hali gözümden gitmez. Bin bir yerimden bağlanmışım, bundan ötesine aklım ermez. Yerliyim yerli olmasına, İlmik ilmik, damar damar. Yerliyim, bir dilim Trabzon peyniri, bir avuç tiftik, bir çimdik çavdar, bir tutam hile bezi gibi dişinden tırnağıma kadar. Ressamım, yurdumun dağından taşından sürüp gelir nakışlarım. Taşıma toprağıma toz konduranın alnını karışlarım. Şairim şair olmasına, canım kurban şiirin gerçeğine hasına. İçerisine insan kokusu silmiş mısralara vurgunum. Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter, iri büğrü kör topal kabulüm. Şairim, zifiri karanlıkta gerçek şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım.
Çok güzel bir şiir, türküler dolusu. Sarsıcı da bir şiir. Şöyle sarsıcı bir şiir. Ah bu türküler, türkülerimiz ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Hani bizim milli değerlerimizi ancak bu kadar güzel anlatabilir ve bu kadar güzel sahiplenebilir.
Saf.
Saf. Gerçekten çok güzel ifade etmiş. Bir de bu şiirde beni çok etkileyen bir dize var. Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım. Tabii. Şimdi maalesef biz bu zamanın şair olmaya çalışan şiir işçileri olarak, şair namzetleri olarak köy türküleri duyamıyoruz. Köy türküleri duyamaz olduk. O yüzden şairliğimizden utanamıyoruz. Yani bir köy türküsü duyduğunda şairliğinden utanmak gerçekten yüksek bir sanat zevki ister. Yüksek bir şahsiyet ister. Bedri Rahmi'ye bu şiirinden dolayı uzun yıllar hayranlık duydum. Sadece bu şiirinden dolayı, bu dizeden dolayı.
Çok güzel.
Devam edecek olursak, sanatı halktan alınanın daha güzel ve daha faydalı bir şekilde yine halka sunulma gayreti olarak görüyor. Yani sanat sanat içindir görüşünden ziyade sanat toplum içindir görüşüne daha yakın görüyoruz Bedri Rahmi'yi. Eserlerinde yalın anlatım var dikkat ettiyseniz. Halk söylemleri var. Mahalli kullanımları önemsiyor. Bu tavır onun halkı sanatta buluşturma düşüncesinden kaynaklanıyor. Eğer bir yerde şiirini kurarken halk edebiyatına ayrı bir yer veren bir sanatçı varsa ve özellikle masalı, halk kültürünü ön plana çıkarıyorsa orada gerçekten etkili bir sanat anlayışından söz etmek mümkündür. Bunu yaparken çünkü estetik kaygıları terk etmiyor Bedri Rahmi. Hani bunu bir hamaset duygusuyla değil. Gerçekten halk için faydalı olacak ve sanatı faydalı hale, güzel hale getirecek kaygı güdüyor. Zira onun evrensel unsurlarla zenginleştirdiği şiiri onu ilerleyen yıllarda daha farklı bir konuma taşıyacak. Örneğin Tuz kitabının başında güzel ile faydalı şiiri var. Bu Bedri Rahmi'nin sanata bakışını yansıtan çekici bir metin. Bu şiirde Bedri Rahmi güzelin aynı zamanda faydalı olabileceğini, faydalı olmanın güzelin değerini azaltmayacağını dile getiriyor. Yazma destan şiiri adeta yazmalar için kaleme alınmış bir güzelleme olarak görülebilir. Lorca şiiri var mesela. Bazı verimlerinde sanata ve şiire dair görüşlerine yer veriyor Bedri Rahmi. Aynı zamanda poetik bir tavır geliştirdiğini söylemek mümkün. Yine de onun biçim endişesinden uzak kalıp mana güzelliğini, etkili söylemi ve samimiyeti benimsediğini görüyoruz. Aslında Bedri Rahmi de az önce sanırım yanlış ifade ettim. Poetik tavırdan tabii ki bahsetmek mümkün ama günümüz manasıyla poetik tavırdan söz etmek çok da mümkün değil Bedri Rahmi'de. Ne demek istiyorum? Bedri Rahmi çok da şiirin felsefesine girmemiş. Zaten meşgul olduğu başka bir sanat dalı var. Adam zaten ressam. Zaten güzelin peşinde. Güzeli resmetmenin peşinde ve güzel resmetmenin peşinde.
Evet.
Dolayısıyla şiirde de bu görüşünü şiire de uyarlamış ve şiirde de kullanmış. Şiiri derinlemesine biçim olarak daha farklı unsurlar olarak ele almamış. Sadece demiş ki eğer bir şiir söylenecekse, şiir yazılacaksa güzel yazılsın ve güzel anlatsın.
İşte o çok güzel yazdığı şiirlerden birisi var şimdi.
Evet.
Nurettin Rençber bunu şarkı formunda bize aktaracak. Siz sözleri şiirmiş gibi de dinleyebilirsiniz.
Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Yıl 1946, mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Yıl 1946, mevsim sonbahar, önde zeytin ağaçları. Neyleyim, neyleyim, dalları neyleyim yar, yollarına dökülmedi dilleri neyleyim. Neyleyim, neyleyim, dalları neyleyim yar, yollarına dökülmedi dilleri neyleyim. Bıçak gibi sineme sapladılar. Yar, yar, değirmen misali döner başım. Sevda değil bu bir ışık. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Yar, yar, canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var. Yar, yar, önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Yıl 1946, mevsim sonbahar.
Tabii Bedri Rahmi'nin üzerinde en çok durduğu husus doğal. Şiirinde Anadolu insanına önemli bir yer ayırıyor Bedri Rahmi. İnsani sıcaklığıyla ve duygu yoğunluğuyla öne çıkan sosyal içerikli bir şiir oluşturmayı da başarıyor. Bunu biz Türküler Dolusu şiirinde görmüştük. Karadut tarzı şiirlerinde ise sizin girişte seslendirdiğiniz Çakıl şiirinde ise daha çok bireysel temaların, aşk gibi, sevgi gibi, hasret gibi temaları da çok saf bir dille, yalın bir dille ve samimi bir şekilde ifade ettiğini görüyoruz.
Çok çarpıcı gerçekten. Çok çok yalın ama bir o kadar da insanı etkiliyor. Yani bu Çakıl örneğin işte başta okumuş olduğumuz şiir. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Çok çok kendine özgü.
Kesinlikle. Çok özgün, yalın ve aynı zamanda estetik. Önemli olan da bu zaten. Evet. Modern şiir diliyle halk söyleyişini bir senteze ulaştırıyor Bedri Rahmi. Şiirini geleneksel kültürümüzden aldığı etkilerle kuruyor demiştik. Anadolu el sanatları, annesinden dinlediği masal, türküler, halk inançları ve mitoloji de onun şiirini şekillendiriyor. Bu da tabii ki şiirine onun tema yönünden zenginlik katıyor. Çok yönlü bir sanat hayatının olmasına vesile oluyor. Bedri Rahmi şiirimizi sanatsal, tarihsel ve kültürel boyutuyla Anadolu'ya, modern şiir yoluyla da Batı'ya ulaştırıyor. Bu da çok önemlidir. Bu itibarla denilebilir ki o klasik ile yeni arasında, eski ile yeni arasında, gelenek ile modern olan arasında özgün bir bileşime ulaşıyor. Bedri Rahmi'nin şiiri az önce ifade ettiğim üzere tematik zenginlik yönüyle dikkat çekici. Ayrıca birçok metafizik kavram onun şiirine tema olarak giriyor. Bunlardan biri inanma problemi, bilinmezliğin sorgulanması, tasavvufi Türk edebiyatındaki şatiye geleneğine ve metafizik eleştiriye dek varıyor. Cinsel istek, has tutkusu önemli bir problem. Mesela Karadut şiirinde çingene kız imgesi hazı temsil ediyor. Hı hı. Yani orada müthiş bir imge kurmuş. Fakat bu has tutkusunun karşısına dini yasaklar çıkıyor, bazı ritüeller çıkıyor. Bu da şairde cinnete varan bir sorunsal oluşturuyor.
Evet.
Ölüm Bedir Rahmi şiirinde bir diğer önemli tema. Onda hiçbir zaman mistik yönüyle belirmeyen ölüm büyük bir korkuya karşılık geliyor. Tek sığınak olarak da Tanrı'ya yönelme söz konusu. Tabiat da Bedir Rahmi şiirinin önemli temalarından. Tabiat ve onun mükemmel işleyişi şairi şüphelerinden uzaklaştırmaya ve inanmaya sevk ediyor. Bu yöneliş ona bir tabiat romantizmi sunuyor aynı zamanda. Çünkü tabiat onun özgürleşmek ve gerçek alemden kurtulmak için inşa ettiği bir sığınağa dönüşüyor. Bunun yanında bu soyut kavramların, soyut temaların yanında memleket sevgisi zaten onun şiirine geniş bir yer buluyor. Hı hı. Anadolu coğrafyası bütün zenginliğiyle yer alıyor. Bunun yanında cehalet, yanlış eğitim sistemi, fakirlik, geri kalmışlık, doğanın tahribatı, aydın yabancılaşması gibi birçok kavram dahi sosyal eleştiri bağlamında şiirinde yer buluyor Bedir Rahmi'nin. Çocukluk ve geçmişe duyulan özlem yanında Fransa, Amerika, İtalya yolculukları esnasında hissettiği bir gurbet duygusu da var. Fakat bu gurbet duygusu esaslı bir gurbet duygusu değildir. Biraz daha böyle geçici bir histen kaynaklanır. Diğer şairlerimizde birçok gurbet şairi olarak anılan şairlerimizde mesela bir Behçet Necatigil'deki gurbet havası yoktur aslında Bedir Rahmi'de.
Ama yaşam biçimleri de çok farklı değil mi?
Kesinlikle
yani,
çok.
Yani hani memlekete duydukları özlem ikisinin birbirinden çok farklı. Burada sadece seyahatlerin etkisiyle.
Tabii.
Evet.
Toparlayacak olursak da şiir dili kusursuz bir olgunlukta Bedir Rahmi'nin. Döneminin yaşayan Türkçesiyle yazıyor, kendine has bir şiir dili oluşturuyor.
Kafiyeyi önemsiyor mu?
Kafiyeyi çok da önemsememiştir aslında. Hı. Ama hiçbir zaman göz ardı etmemiştir.
Evet.
Hiçbir zaman göz ardı etmiyor. Kafiyeyi bir ahenk unsuru olarak çok güzel kullanıyor şiirde.
Hı hı.
Özellikle serbest şiirde kafiyeyi kullanmak bir ahenk unsuru yaratma çabasıdır.
Bu konuda Cahit Sıtkı ile bir yakınlıkları
benzerlikleri var.
Muhakkak iç sesini şiirin önemsediklerini.
Muhakkak. Bazı şiirleri gerçekten Cahit Sıtkı'nın şiirleriyle ses yönünden benzeşir.
Hı.
Zaten aynı dönemin şairleri. Toparlayacak olursak resim ile şiiri bir arada götürme gayreti içinde olan Bedir Rahmi kendisini ressamların şair, şairlerinse ressam diye tanıttığını söyler ve bu durumdan şikayet eder. Bu kendinden saymama tutumuna karşı çıkış esasen Bedir Rahmi'nin her iki alanda da ciddi bir verimlilikle karşılık bulan sanat ortaya çıkarmasına vesile olmuştur.
Çok güzel. Şairler ondan ressam diye söz ediyormuş.
Evet.
Ressamlar da şair
evet.
olarak. Evet. Çok ilginç. Evet. O zaman biraz herhalde bu şiirde ölüm duygusunu mu anlatır acaba Çürümek şiirinde?
Doğrudur.
Onu bir dinleyenlerimiz için okuyalım. Sonrasında da vedamız bu şiirle olmuş olsun sevgili dinleyenlerimiz. Bleda Yaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada. Ve ben Yasemin Pamukçu. Şimdi sizlere son olarak Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Çürümek şiirini seslendireceğim. Her şey çürüyor canım kardeşim bu dünyada. Hatıralar bile. O hatıralar ki kafatasından muhkem bir yerde saklıdırlar. O hatıralar ki tüyden hafif, gök mavisinden duru, etten kemikten uzaktırlar. O hatıralar ki bambaşka bir zaman içre yaşar dururlar. Gel demeden gelir, git demeden giderler. Nur topu gibi açıldıkları olur bazen. Sonra sızım sızım sızlarlar. Her şey çözülüp gidiyor bu dünyada. Birbiri içinde, birbiri peşi sıra. Bir tat dudakta, bir ses kulakta. Sen toprakta çürürsün canım kardeşim. Ben ayakta. Şiir gemisi.